Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh. أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قُلْ فِيهِمَا كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pakehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Ekim Ordat 1401, Hicri Gamer 15 Muharrem 1444 ve Miladi Takvimli 13 Ağustos 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Aşura hamasetinde kadınların varlığı, 100 yılda 100 gelişme, ayetlerin hikayesi ve kalıcı tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Maşaluna.
Kuluna uğradın ku.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, zalim yaptırımların iptali için müzakerede gerekli garantilerin alınmasına vurgu yaptı. İran, yeni bir uydu taşıyıcının test edileceğini bildirdi. Maduro, İran, Rusya ve Çin'in Venezuela'daki büyük tatbikatına katılmasını memnuniyetle karşıladı. Mürtet yazar Selma Rushdie konuşamıyor ve ölümün eşiğinde. Rusya ve Türkiye arasında doları işlemlerden çıkarmak için işbirliği anlaşması. Trump'ın evine yapılan baskında çok gizli belgeler ele geçirildi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, İran'a karşı acımasız Amerikan yaptırımlarının kaldırılması için müzakerelerde gerekli garantilerin alınmasına vurgu yaptı. Hucetül İslam Kazım Sıddıkî, Tahran'daki Cuma Namazı hutbelerinde İran'a yönelik acımasız Amerikan yaptırımlarının kaldırılması için müzakere sürecine atıfta bulunarak şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor ve tam tersi vaatlerini yerine getirmeyen ve nükleer anlaşmaya bağlı kalmayan ise Amerika ve Batılılardır. Tahran Cuma Namazı Hatibi, Siyonist rejimin soğun saldırılarına ve bu işgalci rejimin Filistin halkına karşı işlediği suçlara ve cinayetlere dikkat çekerek şöyle dedi. Bir zamanlar İsrail Araplara karşı 6 günlük savaşı kazanmayı başardı. Ancak Lübnan'ın Hizbullah'ın ortaya çıkmasıyla 33 günlük savaşta Siyonist rejimi yenilmezlik efsanesi Lübnan direniş güçleri tarafından yenilgiye uğradı. Tahran Cuma Namazı Hatibi ayrıca şöyle dedi. Son savaşta tüm direniş güçleri sahada olmasa da İslami Cihad Gazze şeridinde yüzlerce füze ve roket fırlatarak Siyonist çeteleri yuvalarına sığınmaya zorladı. Irkçı İsrail ise taviz vermek ve ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Tahran'daki Cuma Namazı Hatibi, İran uydusu Hayyam'ın fırlatılması hakkında da şunları söyledi. Bu uyduyu uzaya göndermek İran'ın yeni bilimsel başarılarından biridir.
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zaripur, yeni bir uydu taşıyıcı önümüzdeki birkaç hafta içinde test edilecek dedi. Zaripur, Kerman eyaletinin Raver kentinde bulunan yaptığı açıklamada, geçen yıl yerli uydu taşıyıcı tarafından dünya yörüngesine yerleştirilen Nur adlı uydu şu anda aktif olarak çalışıyor. Bu gurur duyulacak milli bir çalışmadır dedi. Zaripur yeni bir uydu taşıyıcı önümüzdeki birkaç hafta içinde test edilecek. Bu roket 100 kilogram yükü yörüngeye oturtabilir ifadesini kullandı.
İran'ın Atina Büyükelçiliği çalınan İran petrolünü Yunan sularındaki Lana gemisine aktarma operasyonu devam ediyor ve gemi yakında tam petrol yüküyle İran'a hareket edecek dedi. Pars Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Atina Büyükelçiliği Cuma akşamı Twitter'dan yaptığı duyuruda çalınan İran petrolünü Lana gemisine aktarma operasyonu Yunan sularında devam ediyor ve gemi yakında İran'a hareket edecek dedi. Unutulmamalıdır ki Yunanistan 15 Nisan tarihinde kıyı sularında İran bayrağı altında seyreden İran petrolünü taşıyan bir Rus petrol tankerine el koydu ve son haberlere göre petrol tankeri gemiyi Amerika'ya boşaltması için teslim etti. Yunan hükümetinin yaptığı bu girişimin ardından İran, Tahran'da Yunanistan Büyükelçiliği Maslahat Güzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve şiddetli protestosunu iletti. Öte yandan 27 Mayıs'ta İsviçre Maslahat Güzarı, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarının koruyucusu olarak İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve İran'ın uluslararası deniz hukuku düzenlemelerini ve ilgili uluslararası sözleşmeleri, özellikle de seyir sefer özgürlüğü ve serbest uluslararası ticaret ilkesini ihlal etmeye devam etmesini şiddetle protesto etti ve Amerikan hükümetinin geminin yükünü iade etmesini ve gemiyi serbest bırakmasını istedi.
22. Uluslararası İnşaat Sanayi Fuarı Tahran Uluslararası Fuarı'nın daimi mekanında başladı. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir'in katılımıyla dün hizmete başlayan 22. Uluslararası İnşaat Fuarı'nda 900'den fazla yerli şirket ile yabancı şirketlerin temsilcileri yer aldı.
İran Beyaz Eşya Üreticileri Derneği Başkanı Mohsen Sadık, İran üretimi beyaz eşyanın Irak, Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti gibi komşu ülkelere ihraç edildiğini bildirdi. İran Beyaz Eşya Üreticileri Derneği Başkanı Mohsen Sadık konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi. İran'ın söz konusu üretimleri ihraç edilirken ayrıca musluk, gaz sobası ve benzeri ürünler de bölge ülkeleri ve Avrupa, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Batı ülkelerine ihraç edilmektedir. Sıddık, ihracatın hedef ülkenin standartlarını uygulamak için teknik bilginin gelişmesine yol açtığını belirterek, İran mallarının ihracatı için en iyi pazar olan Güney Amerika pazarı ev aletleri alanında büyük bir tüketime sahiptir dedi.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah dün gece İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün Amerikan teröristlerince şehit edilen komutanı General Kasım Süleyman'ın 33 günlük savaştaki anlatılmamış rolü hakkında hatıralarını anlattı. Nasrullah bizimleydi başlıklı bir televizyon programında şöyle dedi. 25 Mayıs 2000 tarihinde Güney Lübnan'ın terör rejimi İsrail'in işgalinden kurtarmasından sonra General Süleyman ile görüşmemiz ve toplantımız olmuştu. 2000 yılındaki zaferin tarihi bir zaferi olarak görüldüğünden Siyonist rejim liderlerinin Lübnan ve Hizbullah'ın direnişinin bu başarısını görmezden gelmeyeceklerinden bir gün Hizbullah'ı yok etmek için Hizbullah'a saldıracaklarını tahmin etmiştik dedi. Nasrullah ayrıca şöyle dedi. Öte yandan Siyonist rejimin cezaevlerindeki tüm esirleri salıvermek gibi çok önemli bir görevimiz vardı ve tutsaklarımızı serbest bırakmak için bir yakalama operasyonu gerçekleştirmeyi planlıyorduk. İsrail Lübnan için yani Lübnan'ın toprağı ve suyu için açgözlüydü ve bu düşmanı caydırmak ve herhangi bir saldırının bir misilleme ile karşılanacağını anlamalarını sağlamak için 2000 yılında veya öncesinde olduğundan daha fazla güç gerektirmekteydi. Hizbullah Genel Sekreteri ayrıca bu nedenle gündeme getirilen sorunlarla eskisinden daha güçlü bir altyapıya ulaşmalıyız. yeni silahlar ve yeni tesisler almalıyız. Bütün bu konular General Süleyman'ın huzurunda ele alındı ve o bu vizyonun oluşmasına ciddi katkıda bulundu dedi. Nasrullah İran'ın desteği ve General Kasım Süleyman'ın çabaları olmasaydı bunların hepsi kağıt üzerine kalırdı ifadesini kullandı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran, Rusya ve Çin arasında Latin Amerika'da düzenlenmesi planlanan ortak tatbikatı memnuniyetle karşıladı. Washington Free Bacon internet sitesi İran, Rusya ve Çin'in Latin Amerika'da sınır keskin nişancı tatbikatta yer almayı planladığını bildirmişti. Tatbikat 13 ila 27 Ağustos tarihleri arasında Venezuela'nın kuzeybatı kesimindeki Lara eyaletinde yapılacak. Washington Times, ortak deniz tatbikatının Çin, Rus ve İran savaş gemilerini içeren şimdiye kadarki en iddialı tatbikat olduğunu ve İran'ın Eylül 2021'de Şanghay İşbirliği Örgütü Güvenlik Anlaşması'na resmi olarak davet edilmesinden bu yana ilk tatbikat olduğunu yazdı. Venezuela lideri Maduro, İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis ile görüşmek üzere 10 Haziran'da Tahran'a gelmişti. Maduro'nun Tahran temasları kapsamında iki ülke arasında 20 yıllık işbirliği anlaşması ve bir dizi anlaşma imzalanmıştı. İran, Çin ve Rusya 2019'dan bu yana en az 3 büyük tatbikata katıldı ve şimdi bu askeri tatbikatların sırası Amerika'ya yaklaşıyor.
New York'ta bıçaklı saldırıya uğrayan İslam peygamberine hakaret içerikli Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Mürted Selman Rushdie'nin sözcüsü saatlerce süren ameliyattan sonra Rushdie'nin konuşamadığını ve suni teneffüs makinesine bağlandığını bildirdi. Selman Rushdie'nin sözcüsü Andrew Willey Cuma gecesi yarın saatte yaptığı açıklamada Selman Rushdie'nin saatlerce süren ameliyatın ardından solunum cihazından nefes aldığını ve artık konuşamadığını söyledi. 75 yaşındaki İngiliz Amerikalı mürted yazarın sözcüsü ayrıca şöyle dedi. Selman Rushdie muhtemelen bir gözünü kaybedecek, kol ve elindeki sinirler işlevsiz olacak ve karaciğeri bıçak yarasıyla hasar görecek. Saldırganın kimliğini açıklayan New York polisi saldırganın gözaltına alınan New Jersey eyaletinde 24 yaşındaki Hadi Meter olduğunu bildirdi. Polis zanlının uyruğu veya sabıka kaydı olup olmadığını belirtmedi. Bilindiği gibi Selman Rushdie 1988'de İslam peygamberine hakaretlerle dolu ve dünya Müslümanlarını kızdıran Şeytan Ayetleri kitabını yayınladı. Selman Rushdie 1988'de 4. kitabının yayınlanmasıyla ölüm tehditleri almış ve 9 yıl boyunca saklanarak yaşamak zorunda kalmıştı.
İranlı güreşçi Muhammed Rıza Rüstemi İslami dayanışma oyunlarında 72 kiloda altın madalya kazandı. Rüstemi Azerbaycan Cumhuriyeti'nden oğlu Ganizade'ye karşı 9-8'lik skorla altın madalya kazandı. 97 kiloda Mehdib Ali Cezayirli Adem Bucemli'ni 4-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Rusya ve Türkiye iki ülke arasındaki borsalardan dolara çıkarmak için işbirliğine başladı. Rusya ve Türkiye aralarında Çin'in de bulunduğu dünyadaki bazı ülkelerin ardından doları uluslararası işlemlerden çıkarıp ulusal para birimlerini kullanmayı planlıyor. Fars Haber Ajansı'na göre Türkiye Enerji Bakanı iki ülke arasında ticari ilişkileri derinleştirmek ve aynı zamanda doların dünya piyasalarındaki hakimiyetine karşı koymak için Ankara ve Moskova'nın iki ülke arasındaki ticari ilişkileri derinleştirmek için Ankara ve Moskova'nın iki ülke para birimlerinin ödemesini kabul ettiklerini bildirdi. Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le yaptığı görüşmede satın alınan doğalgazın ruble olarak ödenmesi konusunda anlaştıklarını bildirmişti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Yunanistan'ı Ankara muhaliflerinin sığınağı olarak nitelendirdi. Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına Türkiye'nin müsaade etmeyeceğini ve buna ilişkin hukuki dayanaklara sahip olduğunu belirten Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ilişkilerdeki sorunlu alanların tamamına ilişkin bizim Yunanistan'la iyi geçinmeye duyduğumuz ihtiyaç hiçbir zaman Yunanistan'ın bizimle iyi geçinmeye duyduğu ihtiyaçtan fazla değil, kendileri bilir ifadesini kullandı. Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair bir grup gazeteciye değerlendirmede bulunan dışişleri yetkilileri, Yunanistan'ın kimliğini Türkiye karşıtlığı üzerine kurmuş bir ülke olduğunu ve Batı'nın Yunanistan'a ciddi kredi açtığını söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi. Atina toksik güvenli liman halinde ne ararsanız var. Orada DHKPC'si var, PKK'sı var, FETÖ'cüsü var. Hepsinin de yeri belli. Deniyor ki bunlar Türklerin düşmanı. Demek ki iyi bir şey. Ben bunlara böyle bir alan açayım. Onlar gelsinler, besleyelim. Günün birinde Türklerin canını yakmak için kullanabilirim.
Türkiye'de düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin hudut dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki geri gönderme merkezinin idari nezaret altına bulunan 227 sistemsiz göçmen Afganistan'a yapılan charter uçak seferiyle hudut dışı edildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 6.50'de Dulkadiroğlu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Avrupa Birliği'nin Filistin temsilcisi Siyonist rejimin Ramallah'ın doğusundaki Ayn-ı Samiye adlı okulu yıkma kararını yasa dışı olarak nitelendirdi. Sivil Toplum Kuruluşu Kudüs Sosyal ve Ekonomik Haklar Merkezi'ne göre çarşamba günü Kudüs'teki bir bölge mahkemesi Ramallah'ın kuzeyin doğusundaki Ayn-ı Samiye okulunun derhal yıkılmasına karar verdi. Eğitim kapsamında bölgenin 300 öğrencisi bulunan bu okul Siyonist rejimin sözde inşaat yasağı ilan ettiği bölgede bulunuyor. Anadolu Haber Ajansı'na göre Avrupa Birliği ülkelerin Filistin'deki temsilcileri ve büyükelçileriyle birlikte bu okulu ziyaret eden Birleşmiş Milletler temsilcisi ırkçı İsrail'in bu okulu yıkma kararının yasa dışı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.
Yemen halkı Cuma namazının ardından Hudeyde eyaletinin çeşitli şehirlerinde Gazze halkına destek için mitingler düzenledi. 5 Ağustos tarihinde çürüşüm İsrail savaş uçakları Gazze şeridinde 45 Filistinli'nin şehit olması 360 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırı düzenledi. Bu canici saldırılara tepki olarak Filistin direniş grupları işgal altındaki topraklardaki Siyonist şehir ve kasabaları özellikle Tel Aviv ve Ben Gurion havalimanı yüzlerce roketle hedef aldı.
Irak'ta koordinasyon çerçevesi olarak bilinen Iraklı Şii grupların koordinasyon komitesi Bağdat'ın Yeşil Bölgesi'ndeki Asma Köprü yakında süresiz oturma eylemi yapıldığını duyurdu ve bir an önce hükümetin kurulmasını talep etti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi'ne benziyor. Ukrayna ordusunun Zaporijya nükleer santrali çevresinde hava saldırıları düzenlediğini belirterek Ukrayna'nın nükleer felaketin eşiğinde olduğu uyarısı yaptı. Avrupa'nın en büyük nükleer santraller arasında yer alan Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santrali çevresinde askeri hareketlilik sürerken Rusya'dan Ukrayna'ya nükleer santral sahasına hava saldırısı suçlaması yöneltiliyor.
Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçtiğimiz hafta Tayvan'a yaptığı tartışmalı ve müdahaleci gezinin ardından Çin ile Tayvan ve Amerikan tarafı arasındaki gerilim tırmandı. Pelosi tartışmalı Tayvan ziyaretini Pekinli yetkililerin protestolarına ve Çinli yetkililerin Amerika'nın Pekin ile yapan anlaşma uyarınca uyması gereken tek Çin politikasını ihlal ettiğini söylediği uyarılarına rağmen yaptı. Tayvan, Cuma günü en az 10 Çin askeri uçağının adanın semalarına girdiğini duyurdu. Aynı zamanda Tayvan ordusu uyarı radyo sinyalleri gönderdi ve hava savunma sistemlerine alarma geçirdi.
Ve son haberimiz, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu ajanlarının hafta başında eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın evini düzenledikleri baskında çok gizli damgalı 11 set belge aldığı belirtildi. Ele geçirilen kayıtlar arasında ayrıca ülkenin en önemli sırlarını koruma amaçlı özel bir kategori olan ve kamuya ifşa edildiğinde ulusal çıkarların zarar göreceği belirtilen hassas bölümlere ayrılmış bilgilere ait belgelerin ve bazı başkanlık kayıtlarının yer aldığı dikkat çekti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmaması başlığını taşıyor. Rusya ve hasımları ile eş zamanlı etkileşime rağmen Türkiye çok boyutlu ihtiyaçlar sebebiyle Moskova'ya daha fazla yönelmek zorunda kalmıştır. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerji alanında Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacağını açıkladı. Türkiye, Amerika ve müttefiklerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılmayacağını ilk kez açıkça beyan etmiyor. Bu konuda farklı bir politika izleyebileceğini ta başından itibaren göstermiştir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın daha önce Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacağını ve Rusya ile tüm köprüleri yıkmayı kabul etmediğini belirtmişti. Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara yaklaşımı bu ülkenin enerji kaynakları, ekonomik kapasiteleri, jeopolitik gücü, lojistik ve teknolojik gücü başta olmak üzere birçok faktöre sahiptir. Ukrayna Savaşı'nın ardından Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar, Moskova'nın batılı ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini azalttı. Ancak Türkiye şimdiye kadar bu ekonomik fırsattan yararlandı ve Türkiye'nin geçtiğimiz Temmuz ayında Rusya'ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %46 artarak 791 milyon dolara ulaştı. Türkiye'yi 2021'de Rusya'ya ihracat yapan ülkeler arasında 10. sıradan 5. sıraya taşıdı. Ayrıca ikili ticarete ilişkin rakamlara bakıldığında Rusya'nın Çin'den sonra Türkiye'nin 2021 yılında en çok ithalat yaptığı ikinci ülke olduğu görülüyor. Öyle ki Türkiye'nin Rusya'dan ithalatı 2021'de yaklaşık 26 milyar dolara ulaştı. Türkiye gazının %44'ünü Rusya'dan ithal ediyor ve ayrıca 2021'de 3 milyon 700 bin tondan fazla buğday ithal etmiştir. Bu ihtiyaç miktarı Türkiye'yi Rusya Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine Rusya olan borcunu dolardan rubleye çevirmeye bile kabul ettirdi.
S-400 füze sistemi veya nükleer tesisler inşası gibi askeri ve teknik ihtiyaçlar Türkiye'nin Rusya olan ihtiyacının bir diğer parçası ve Ankara'nın Rusya'ya karşı yaptırımlara direnmesine neden oldu. Türkiye 1952'den beri Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün üyesi olmasına rağmen Rusya ile dengeli bir yaklaşımla siyasi ve askeri etkileşimle bulunmuştur. Bu etkileşim ve ekonomik ve jeopolitik bağımlılık Batı'yı her zaman endişelendirmiştir. Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki eski büyükelçisi Mark Primi bu konuda şunları söylüyor. Soğuk Savaş sonrası dünyada NATO üyeliğinin artık yeterli olmadığına inanan Ankara, Rusya ile her zaman iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Batı kampında bir dayanak noktası olmasının yanı sıra Rusya ile birlikte varlığını sürdürmek istiyor. Rusya'nın Türkiye'deki en büyük turistik bayını oluşturduğu bir durumda Türkiye'nin ekonomik refahının turizm kategorisine bağımlılığı göz önüne alındığında Türkiye için Rusya büyük önem taşıyor ve vazgeçilmez bir faktör olarak görülüyor. Bahsedilen ihtiyaçlara ek olarak küresel gücün geometrisindeki ve denklemlerindeki değişimler Türkiye'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlara karşı itaatsizliğini göstermesine ve bu yaptırımların örgütlenmesinin zayıflamasına neden olmuştur. Doğal olarak Amerika ve müttefiklerinin Rusya'ya uyguladığı baskıda bir boşluğun ortaya çıkması bu çabaları etkisiz kılacak ve Batı'nın hedeflediği yaptırımları zayıflatacaktır. Genel bir özet olarak Ankara'nın Moskova'ya ekonomik, askeri, jeopolitik, siyasi ve teknolojik ihtiyaçları dahil olmak üzere Türk-Rus ilişkilerinin çok boyutlu olmasının yanı sıra dünya arenasında gücün geometrisinde bir değişim olasılığının güçlenmesiyle Türkiye'nin bu yönde adım attığı söylenebilir. Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar konusunda Batı ile işbirliği yapmak istemeyen Türkiye belki de bu yaptırımları bypass etmenin yollarını bile aramaktadır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz 3 günlük Gazze Savaşı'nın iki önemli kazanımı başlığını taşıyor. Siyonist rejim İsrail'in Gazze şeridine karşı son savaşı Filistinler için birkaç önemli kazanım sağladı. Ancak İslam İnkılabı rehberinin bakış açısına göre Filistin İslam Cihad'ın caydırıcı gücünü ve direniş gruplarının birliğini kanıtlamak açısından bu kazanımlar daha da önemli bir hale geldi. Siyonist rejim Gazze şeridine 5 Ağustos'ta 3 gün süren yeni bir saldırı başlatmıştı. Bu saldırının hem Siyonist rejim İsrail hem de Filistinler için sonuçları oldu. Ancak stratejik sonuçları daha önemliydi. Son 3 günlük savaşın önemli sonuçlarından biri İslam Cihat hareketinin tek başına Siyonist rejimin mevzilerine saldırabileceğini ve kendini savunabileceğini ispatlamasıydı. Filistin İslam Cihadı ateşkesin kabul edilmesini üst düzey liderlerinden Halil Avavide'nin serbest bırakılması şartına bağladı ve Siyonist rejim bunu kabul etmek zorunda kaldı. Bu durum Siyonist orduya karşı direnişin caydırıcılığının öyle bir noktaya geldiğini göstermektedir ki bu rejimin ordusu başlattığı savaşı sona erdirmek için direnişin şartlarını kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu bağlamda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Filistin İslam Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nehale'nin mektubuna cevaben bu konuya işaret ederek şöyle dedi. Siz direnişin her parçasının tek başına bile düşmanı yenebileceğini, caydırabileceğini ispatladınız. Siyonist düşmanı Filistin'deki İslami cihatın mevzilerini hedef almaktaki önemli hedeflerinden biri de İslami cihat ile Hamas direniş hareketi arasında bir bölünme yaratmaktı. Aslında bu 3 günlük savaşta Siyonist rejim Hamas'ın mevzilerini vuramadı. Sadece Filistin İslami cihat hedeflerini vurdu. Bu rejim bu saldırıları ve başlattığı savaş ile Hamas ve Filistin İslam Cihat hareketi arasında bir boşluk ve ihtilaf yaratmayı umuyordu. Ancak savaşın başlamasıyla aynı anda Hamas işgalci rejimin bu taktiğini gerçekleştirirken İslam-ı Cihat'a desteğini gündeme getirdi. Yetkililer ve organlarını bu yönde koordine etmeye ve seferber etmeye çalıştı.
Hamas hareketinin bir kısmı terör rejimi İsrail'i savaşın sürdürmesi hususunda uyardı. Bu uyarı ve Filistin direniş gruplarının daha fazla kaynaşmasıyla ilgilendiği şeyler, Siyonist işgal rejiminin savaşı kısa kesme girişiminin ve mecburiyetinin nedenlerinden biridir. Hamas hareketi de son savaşı Gazze'ye karşı bir savaş olarak nitelendirdi ve savaşın başlamasından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada şunları vurguladı. Filistin'e karşı saldırganlığa yönelik direniş birleşti ve bu saldırının Lapid ve Gantz kabinesi için bedelini artıracak. Yaşananlar Gazze'nin hedef alınmasıydı ve işgalcinin niyetini ortaya koydu. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'ye yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi. Bu çatışmaları sahaların birleşmesi olarak adlandırdık. Böylece milletimizin düşmana karşı birliğine vurgu yapmak istedik. Gerçi düşman tüm gücü ve komploları ile bu birliğin yok olması için çalışıyor. İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi El-Nehale'nin mektubuna yanıt olarak şunları hatırlattı. Gazze'deki mücahideleri ve Batı Şia'dakiler ve diğer direniş güçlerinkiyle bağdaştırarak ve İslami Cihat Hareketi'ni destekleyerek Filistin milletinin birliğini habis ve hileci düşmanın gözleri önüne serdiniz. Aslında İslam İnkılabı Rehberi'nin habis ve hileci düşmandan kastettiği şey Siyonist rejimin Hamas ile Filistin İslami Cihat arasında bölünme ve ihtilaf yaratma planıdır. Genel olarak son 3 günlük savaş, özellikle de kısa sürmesi, Siyonist düşmanın yoğun propagandaya rağmen uzun vadeli savaşlara giremeyeceğini kanıtlamış oldu. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Murdat 1401, Hicri Kameri 15 Muharrem 1444 ve Miladi 13 Ağustos 2022 Cumartesi. 69 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Mordat 1332'de Zalim Pehlevi silsilesinin son şahı Muhammed Rıza, Doktor Muhammed Musaddık'ı başbakanlıktan gizlice azletti ve General Zahidi'yi başbakanlığa atadı. Bu karar Amerika ve İngiltere'nin tavsiyeleri üzerine alındı. Zira Musaddık hükümeti halkın desteğiyle İran petrolünü millileştirmişti. Şah Musaddık'ın görevden alınmasından doğacak tehlikelerden kurtulmak için İran'ın kuzeyine gitti ve Musaddık'ın azledilmesi planına yenilgiye uğramasının ardından Irak ve İtalya'ya kaçtı. Şah'ın rezil rüsva bir şekilde İran'dan kaçışından 6 gün sonra Amerika ve İngiltere tarafından gerçekleştirilen Hicri Şemsi 28 Mordat askeri darbesi hayata geçti ve Musaddık hükümetinin düşmesi ardından Şah İran'a geri döndü ve müstebit hükümetini sürdürdü. Amerika ve İngiliz hükümetleri İran'ın zenginliğinin özellikle petrol kaynaklarının yağmalanmasını giderek daha yoğun bir şekilde takip etti. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Mordat 1368'de İranlı arkeolog ve ilk Taht-ı Cemşid araştırmacısı Ali Sami vefat etti. Hicri Şemsi 1289'da Şiraz kentinde dünyaya gelen Sami, Hicri Şemsi 1315'ten itibaren Şiraz'daki tarihi binaların yapılandırılması çalışmalarına katıldı. Şiraz'ın önde gelen şair ve ressamlarından olan Ağa Bozorg'un oğlu olan Ali Sami ilkokul ve orta eğitimini bitirdikten sonra Eğitim Bakanlığı'nda çalışmaya başladı ve tarih ve coğrafya öğretmeni olarak Şiraz okullarında istihdam edildi. Edebiyat, arkeoloji ve tarih bilimlerinde araştırmaya başlayan Sami, Kültür Bakanlığı'nda çalışmalarını sürdürdü ve ardından Şiraz'daki tarihi binalarında restorasyon çalışmalarına başladı. İşte o dönemde İranlı şair Hafız'ın mezarı inşa edildi ve Pars Müzesi ve Hacivi Kermani Mezarı ve Antik Büyük Cami restore edildi. Sami Taht-ı Cemşid Kazı Çalışma Grubu Başkanıydı ve Fars ilinin Arkeoloji İdaresi Başkanı oldu. Eski çağda Pars Pasargat Kuruş Hahameneşi Anıtı, Hahameneşi Uygarlığı, Sasani Uygarlığı ve Ebedi Kent Şiraz adlı eserleri Doktor Sami tarafından kaleme alındı. ...1091 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Muharrem 353'te Hicri Kameri 4. yüzyılın bilim adamı ve muhaddisi İbn-i Sakan vefat etti. Hicri Kameri 294'te Irak'ın Bağdat kentinde dünyaya gelen Sakan, bilim öğrenmek için çeşitli beldelere seferler düzenledi. ...855 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Muharrem 589 yılında İslam aleminin büyük alim, muhaddis ve fakihlerinden Ali bin Musa bin Cafer Irak'ın Hilli şehrinde dünyaya geldi. Seyyid bin Tavus olarak meşhur olan Ali bin Musa bin Cafer çocukluk ve gençliğini kendi şehrinde geçirdikten sonra dönemin önemli ilim merkezi Bağdat'ta 15 yıl süreyle ilim tahsilinde bulundu ve bir süre sonra dönemin meşhur takva sahibi alimler arasında yer aldı. İbn-i Tavus'un kaleme aldığı eserler en muteber İslami eserler olarak tarihe geçmiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura hamasetinde kadınların varlığı.
Kadınlar Kerbela olayında sosyal sorumluluğun sadece erkeklere has olmadığını gösterdi. Dine destek vermek ve hakkın ayakta tutulması gerekti, söz konusu olunca her özgür insan, ister kadın, ister erkek, gereken rolü üstlenmeli.
Kadınların Kerbela'daki en önemli rolü ise kıyam hedefinin başkalarına yetiştirilmesiydi. Bu konudaki programımızı dinliyorsunuz.
Hicri kameri 61 yeri Hüseyin'i kıyamın yeridir. Öyle kanlı bir kıyam ki halkın uykudaki vicdanlarını gaflet uyandırmak ve kifayetsiz biri tarafından yönetilen ve değerleri alaya alınmış toplumu ıslah etmek için gerçekleşti. İmam Sadık Aleyhisselam Erbain ziyaret namesinde atası Hüseyin bin Ali Aleyhisselam kıyamının hedefini şöyle açıklıyor. Mutahhar kanını senin yolunda bağışladı ki kulların cehalet ve sapkınlıktan kurtulsunlar.
Beni Haşim kadınları İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretinden haberdar olunca bir çözüm yolu bulmak için bir evde bir araya geldiler. Onlar imamın bu yolculuktan sağ dönmeyeceğini biliyorlardı. Onlar durumdan duydukları rahatsızlıklarını feryat fikan etmekle açıklamak niyetindeydiler. Durumu fark eden İmam Hüseyin Aleyhisselam aralarına girerek, Allah aşkına bu haberi sakın açıklamayınız ki Allah'a ve peygamberine baş kaldırı sayılır dedi. Kadınlar nasıl ağlamayalım, zira bugün bizim için Resulullah'ın vefat günü, Ali ve Fatıma'nın şehadet günü, peygamberin kızları Rukiye, Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ün vefat günü gibidir. Sevgili Hüseyin, Allah aşkına bizi kendine feda et ama kendini ölümden uzak tut. Ey kaybettiklerimizin en sevdiği kişi şeklinde konuştular.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sözleri Haşim oğulları kadınlarını sakinleştirmedi. Onlar imamın halası Ümmü Hani'nin yanına giderek, ey Ümmü Hani, sen burada oturmuş Hüseyin'in ailesiyle birlikte buradan gitmekte olduğundan nasıl habersizsin diye sormuştur. Bunun üzerine Ümmü Hani aceleyle imamın yanına gider. İmam Hüseyin Aleyhisselam halasını o halde görünce sebebini sorar. Halası, yetimlerin ve çaresizlerin hamisi ve sığınağı yanımdan ayrılırken nasıl üzgün ve perişan olmayayım diye sorar. Ümmü Hani'yi ağlarken İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı anlatmaya başlar. Hüseyin öyle biri ki insanlar onun hürmetine dayanarak bulutlardan yağmur ister. Yetimlerin ve çaresizleri sevindirendir. O kendisini başkalarına feda eden Haşim oğullarındandır. Yoksullar onun yanında nimet ve fazilete ulaştılar. Resulullah'ın sevgili torunudur, yanılmaz ve onun büyük acısı, şehadeti, onun azametini açıklar ve yorumlar.
İmam Hüseyin Aleyhisselam halasını sakinleştirmeye çalışarak, halacığım merak etme, kaderde ne varsa o gerçekleşecektir. Onlar savaş meydanlarının her daim muzafferin çocuğuna galip gelecek değiller. İşler Allah'ın mukadder kıldığı gibi gerçekleşecektir. Haşim oğulları hanedanının kadınları, İslam'ın kurtarışı ve toplumun ıslah edilmesinin İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın fedakarlığına bağlı olduğunu anlayınca cani gönülden onunla birlikte harekete geçtiler.
İslam tarihi şekillenmeye başladığı günden itibaren her zaman kadınların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik katkıları ile İslam dinine yardımcı olduklarına şahit olurken, tüm tartışmalara rağmen kadınların İslami toplumdaki inkar edilemeyen ve hayati rollerini sergilemekte. Kerbela kıyamı İslam tarihinin benzersiz ve önemli olaylarından biridir. Bu kıyam hakkı arayan ve dik duruş sergileyen kadınlar ve erkeklerin fedakarlığı ve isarının ortak ürünüdür. Başka bir ifadeyle eğer İslam İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı ile ihya oldu ise kadınlar tarihte eşine az rastlanacak şekilde bu olayda büyük paya sahipler. Aşura kıyamında hamasetler yaratan erkeklerin her biri cesur, mümin ve bilinçli kadınların kucağında yetişmiş birer cengaverdi. Bu eşitsiz savaşta İmam Hüseyin'e yardımcı olan erkeklerin varlığı, kadınların fedakarlığı ve basiretinin ürünüdür. Hüseyin'e kervanındaki kadınların sabır ve azmi bu harekette mücahitlere teşvik etmede etkin role sahip. Bu rol, İmam Hüseyin'in şehadetinden önce dolaylı bir şekilde ve eşler ile çocukların teşvikiyle başladı ve Aşura olayı ardından bu hareketin mesajını tüm İslam beldelerine en iyi şekilde yayılmasıyla durağa ulaştı.
Tahran Radyosu.
Kadınlar Kerbela olayında sosyal sorumluluğun sadece erkeklere has olmadığını gözler önüne serdiler. Dinin ihya edilmesi söz konusu olduğunda her özgür ve azade insan, kadın veya erkek sorumluluk üstlenmeli. Tabii ki İslam'da savaş meydanına katılmak kadınlara farz kılınmamıştır. Hatta Kerbela olayında da İmam Hüseyin aleyhisselam kadınları savaş meydanından uzak tuttu. Bu yüzden kadınlar Kerbela kıyamında askeri alanda bulunmadılar. Sadece iki kadın savaş meydanına girmek isteyince İmam Hüseyin aleyhisselam onlardan teşekkür ederek onları geri çevirdi. Kerbela olayında kadınların en önemli görevi kıyamın mesajını dünyaya duyurmaktı. Genelde kadınların Kerbela hamasetindeki rolünü üçe ayırmak mümkün. Aşura olayından önce etkin varlık gösterenler, Aşura gününde rol üstlenenler ve Aşura kıyamından sonra imamın hak mesajını halka duyuranlar. Bingay'ın eşi Dolohom yolun ortasında imamın kervanına katılmak için eşini teşvik eden kadınlardandı. Bu rol, önün imamın Aşura ashabından sayılması kadar önemli ve etkindir. Bu karı kocanın hikayesini dinleyelim.
Züheyb bin Gan beraberindeki grupla birlikte Hac menasikini bitirmiş Irak'a doğru yol alıyordu. Bu arada Hüseyin bin Ali'nin de dönemin kifayetsiz ve zalim hükümranı Yezid ile biat etmediğinden ve ashabı ile birlikte Irak'a doğru ilerlemekte olduğundan haberdar. Züheyb Hüseyin yolunun Allah yolu olduğunu biliyor fakat Allah'a ibadetin, zevkini savaşın sertliğiyle birleştirmek istemiyordu. Ne zaman imam bir yerde durur dinlenseydi, Züheyr beraberindeki grupla yola çıkar ve ne zaman imam hareket etseydi, onlar dinlenmeye çekilirdi. Fakat bir yerde mecburen imam ve sahabesinin çadır kurduğu yerde dinlenmek zorunda kaldılar. Züheyr imamın çadırından biraz uzakta arkadaşları ile birlikte yemek yemekteydi ki imamın elçisi yanına yaklaştı.
Elçi Züheyr'e selam vermekten sonra imamın kendisini çağırdığını söyler. Oradakiler şaşkınlık içinde sessizce olayı seyrediyor. Herkes birbirine bakıyordu. Züheyr şüphe ve endişe içinde cevap vermeden başını öne eğmişti. Aniden eşi Amr'ın kızı Dolluhum herkesi kendine getirerek "Subhanallah! Allah Resulü'nün torunu seni çağırıyor ve sen gitmiyor musun?" diye kocasına seslendi. Züheyr eşinin sesiyle ona baktı fakat hemen bakışlarını eşinden kaçırınca Dolluhum onu kendisine getirerek "Huzuruna şerefyab olup sözlerini dinlesen ve dönsen ne olur sanki?" demesi Züheyr'i kendine getirdi. Züheyr imamın yanına gitti fakat dönüşte yüzü gülüyor, gözleri parlıyordu. Eşine dönerek eşyaları topla, imamın çadırının yanına gidiyoruz dedi. Dolluhum sevinç içinde kalkınca Züheyr, fakat benden sonra iyilikten başka hiçbir şey gelmesini istemiyorum. Bu yüzden seni boşuyorum ki ailenin yanına dönesin dedi.
Dolluhum uzun yıllar eşinin yanında yaşamış, onu sevmiş ve alışmıştı. Bu yüzden ayrılma düşüncesi bile onun için ağırdı. Fakat kocasının Resul-i Ekrem'in evladı İmam Hüseyin'e yardım etmesi daha önemliydi. Bu yüzden kocasına dönerek "Allah yardımcın olsun. Fakat senden bir isteğim var. Kıyamet gününde İmam Hüseyin yanında beni şefaat et." dedi.
Değerli dinleyiciler, Aşura Hamasetinde kadınların varlığı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi, programlarımızı ise www.parsude.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde sizlerle birlikte kültürel meseleleri ele almaya çalışacağız.
Hicri Şems'i 1340'larda İran toplumu tüketime doğru hızla ilerliyordu. Mehrabad Havalimanı'nın yeni iniş pisti ve Hilton Hotel binasının hazırlanması, görünüşte değişimin sembolleri olarak bu 10 yılda ortaya çıktı. Yavaş yavaş başkent olan Tahran'ın eski mahallelerini tanımak ve eski semtleri bulmak zorlaştı. Avrupa mimarisine sahip yüksek binalar ve yabancı bankaların şubeleri, butikler ve gece kulüpleri, dans kulüpleri ve benzeri mekanlar, yabancı yiyecek ve içeceklerin bulunduğu restoranlar dans ve bale dersleri mantar gibi yayılmaya başladı. Tahran başka bir şehir yapılmak istendi. Sokakların ve şehir merkezlerinden isimleri bile değiştirildi. Kennedy Meydanı, Eisenhower Caddesi, Elizabeth Bulvarı gibi isimler ortaya çıktı. Buna rağmen İran sinemasında en popüler karakter bu özelliklerden uzak olan ve bunlarla tanıdık olmadığını iddia eden cahil adam İlk Havadayı olmuştur. İlk Havadayı'nın karakteri İran sinemasına Hicri Şems'i 30'lu yıllarda girdi ancak 40'lı yıllarda benzersiz bir fenomen haline geldi. İran sinemasındaki bu karakterin kökenini bulmak için belki de tarihin sayfalarına gitmeliyiz.
19 Ağustos 1953'te Muhammed Rıza Pehlevi'nin yeniden iktidara geldiği bir darbe gerçekleşti. Ancak bu darbede ilginç olan şey, bu darbede önemli rol oynayan ve İran'ın çağdaş tarihinde zirvede olan cahil bir karakter örneği olarak kabul edilebilecek beyinsiz Şaban olarak bilinen Şaban Caferi adlı bir kişinin varlığıydı. Ama hikayenin tamamı da bu değildi. Şaban Caferi, Şah'ın doğum günü vesilesiyle her yıl Hicri Şemsi Aban ayının 4. günü özel bir gösteri düzenler ve özel tavırlarıyla kendisini uzun süre haberlerde manşete dönüştürürdü. Bu darbeden bir süre sonra yönetmen Mecid Muhseni, Mert Eşkıya filmini sinema ekranlarına taşıdı ve İlk Havadayı'nın İran sinemasındaki rolünü tanıttı. Yarattığı model ilerleyen yıllarda bir dalga ve trend haline geldi ve İran sineması da peşinden sürükledi. Ondan sonra İran sinemasında İlk Havadayı rolünü oynamayan çok az erkek yıldız oldu.
İran sinemasının ilk eleştirmenlerinden Dr. Hüseyin Kavusi'nin Fars filmi yorumu İran sinema literatürüne ve film eleştirisine girmiştir. Bu eleştirmen bu kelimeyi o kadar çok kullanmakta ısrar etti ki yavaş yavaş diğer eleştirmenler, film yapımcıları ve sinema uzmanları da o dönemin filmlerini tanımlamak için aynı kelimeyi kullandılar. Elbette bu kombinasyon film anlamını içermediği gibi Fars ile de bağlantılı değildir. Fars filmi bileşenlerinden farklı bir anlam taşıyan yeni bir kombinasyondur.
Kavusi'nin Fars filmi başlığı altında sınıflandırdığı şey, ikinci sınıf Hollywood filmlerinden ve Hint sinemasının bayağı ürünlerinden uyarlanmış geleneksel yöntemler ve klişeler takip edilerek yapılmış bir İran sineması türüydü. Bu film türü İran'da özel bir çekicilikle karşılanmıştı. Bu filmler genellikle insan varlığının düşük boyutlarını tamamen kasıtlı bir şekilde ele almış ve büyük izleyici kitlelerin duygularına güvenerek en yaygın sinema filmleri haline dönüşerek büyük kazançlar elde etmiştir. Yıllık üretim reklamları oldukça etkileyici olan bu filmler genellikle aynı anlatıya, aynı oyunculara, aynı dansa ve aynı şarkıya ve aynı sona sahipti. Bitişine ve sonuna göre Fars filminin hikayesi şu cümlelerle özetlenebilirdi. Yakışıklı ama fakir bir genç zengin olur, iki farklı sosyal sınıftan iki sevgili bir araya gelir, kayıp anne bulunur ya da tam tersine bulunduğunda annenin ölümü yaşanır. Genel mutlu son bu filmlerin genel sonudur.
Tahran Radyosu.
Bu filmlerin en belirgin özelliği bu filmlerin prototiplerinin yaratıcılarının onlara enjekte ettiği bir özellik olan gerçeklik eksikliğiydi. Nitekim 1953'te darbesi ve olaylarından sonra o dönemde İran'ın siyasi hayatı alanında yaşananlar sinemaya da ağır bir gölge düşürmüştü. Diğer aydınlar gibi film yapımcıları ve yönetmenleri de bir şekilde çeşitli siyasi kategorilere yönelmiş ve darbe sonrası derin hayal kırıklığından kurtulmaya çalışmışlardır. Öte yandan hükümet çevrelerinin basın, sinema, tiyatro gibi medyayı domine etme çabaları gerçekten kaçış akışını giderek yoğunlaştırmıştır. İşlerinde biraz daha olsa politik düşünceye kalmış olan yapımcılar ve yönetmenler insanları acı ve çirkin toplumsal gerçeklere dikkat çekmekten vazgeçirmeye çalışmışlardı.
Böyle bir durumda önce iyi kabadayılara odaklanan, onları ve yaşam tarzlarını yücelten bir tür farz filmi yapıldı. Zaman içinde ve Hicri Şemsi 1350'lerin başında görünüm değişikliği ve daha modern çekim ve kurgu yöntemlerinin kullanılması, pop ve modern müziğin kullanılmasıyla birlikte bu gibi filmlerden uzaklaşıldı ve gösterimi sinema ekranlarına bırakılan daha popüler temalar işlendi.
Yine de farz filmler kimliklerinin önemli bir bölümünü öykü içeriklerinden değil de yapılarının gevşekliğinden aldıkları için bu filmler yine de farz filmleriydi. Aslında bu eserlere farz filmleri yapan şey, filmlerin anlatı ve teknik yapısındaki ihmal onlara bayağı yaklaştıran şeydi. Bu eserler cinselliği ve şiddeti açıkça göstererek İran'ın ticari sinemasını ele geçirdi ve çoğu ailenin sinemadan uzaklaşmasına neden oldu. Pehlevi rejiminin son yılları İran'da sinemanın gerileme dönemi olmuş, kültür ve ekonomi açısından sinema tam bir iflas noktasına gelmiştir.
1951-1953 yılları arasında İran'ın oyunculuk, yönetmenlik ve eleştirmenlik alanlarında deneysel tiyatrosunun geliştiği dönem olduğu kabul edilmelidir. Bu dönemin en büyük kusuru, halkın kültürel ve sosyal gelişimine uygun oyun yazarlığının olmaması olmuştur. Bu dönemin ünlü oyun yazarlarının toplumun yaşam sürecini, toplumsal olaylara ve benzeri önemli sosyal durumlara ilgisiz kalmış ve genellikle aile içi çatışmalara ve para gibi şeylere odaklanmıştır. Halkın ve milletin iradesinden kaynaklanmayan, Amerikan ve İngiliz hükümetlerinin başını çektiği 1953 darbesi, entelektüel ve sanatsal yaratıcılık alanında zararlı etkilerini ve dayatmalarını sonraki yıllarda gösterdi. Sadi tiyatrosunun yıkılması ve Nobahar, Firdevsi ve Pars tiyatrolarında sanatçılara uygulanan baskılar, İran'da tiyatronun büyümesine ve gelişmesine büyük zarar verdi. Tiyatronun sarsılan ve dağılmış durumu, sağlıklı sanatsal rekabetin ortadan kalkmasına ve gerçek izleyicilerin tiyatrolara sırt çevirmesine neden oldu. Ancak bu dönemde tiyatronun ayakta kalmasını sağlasa da, sanat açısından pek bir değeri olmayan yeni bir drama türü oluştu. Ve o dönemde İran'daki drama sanatının büyük bir kısmı bayağılık ile seviyeye getirildi.
Popüler tiyatro ve popüler eğlence biçimleri çeşitli ülkelerde her zaman var olmuş. Ancak başından beri hükümetler tarafından desteklenmemiştir. Ne yazık ki tarihsel bir incelemeyle hükümetin Hicri Şems'i 40'lı yılların sonundan itibaren İran tiyatrosunun çeşitli yollarla kontrol etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu yollardan biri tiyatronun özel bir türünü teşvik ederek popülerliği geliştirmekti. Lalezar tiyatrosu olarak anılmaya başlayan bu gösteri türü sinemada yaşananlara benziyordu.
Tahran'ın Lalezar adlı bir caddesinde bulunan önemli tiyatrolarının programlarının bir kısmı cambazlık, dans ve şarkı söyleme ve toplumun yoksun kesimlerinden izleyicilerin bulunduğu popüler gösterilerle sınırlıydı. Bu gösteriler televizyon ve sinema ile birlikte halk arasına bayağılığı yaymaya çalışmış ve bir ölçüde başarılı olmuştur. Bu eserleri eleştirenlerden biri olan Perviz Memnun, birkaç makalesinde bu eserleri eleştirmiş ve Lalezar Tiyatrosu'nun sadece Fars filmlerinin seyirci önünde canlı performansını sağladığını ve İran'ın tiyatro geleneklerinin yıkıldığını yazmıştır.
Bu uzmanın ve eleştirmenin kültürel düzeyin düşüşüne ilişkin sunduğu analiz, hükümetin kültür belirleme politikası ile ilgisiz değildi ve bu tür hareketlerin yayılması tüm kültürel ve sanatsal düzeylerde çok yaygındı. Raporların gösterdiği gibi bu gösterilerin yüksek satışları ve devletin onlardan aldığı yüksek vergiler düşünüldüğünde devlete gelir kaynağı bile olmuştur ve kültür mütevellileri tarafından da bu yanlış uygulamayı düzeltmek için hiçbir adım atılmamıştır. Ancak sanat yayınlarında kaba ve demagojik olarak anılan bu tiyatro türü İslam inkılabına kadar varlığını sürdürmüştür.
Değerli dinleyiciler, 100 Yılda 100 Gelişme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.edit.ide gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 109. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Furkan suresinin 27 ila 29. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Ukbe, herkesle sıcak bir ilişkisi olan, kimseyi gücendirmek istemeyen hoş ve arkadaş canlısı bir adamdı. Bir kişi ondan incinirse ve üzülürse memnuniyetini tekrar kazanmak için her yolu denerdi. Hep akrabalarının evini ziyaret ederdi. Misafirperverliğiyle ünlüydü. Her fırsatta akrabaların evinde toplar ve onları doyururdu. Ne zaman bu yolculuktan dönse herkes onu karşılar ve onu evine kadar eşlik ederdi. Henüz İslam'a yürenmediği halde peygamber ile akrabalığı kesmemiş onunla oturup kalkardı.
Günlerden bir gün Ukbe bir gezisinden dönerek muhteşem bir ziyafet düzenleyerek başta Allah Resulü olmak üzere çok sayıda insanı bu ziyafete davet etti. Allah Resulü bu hususta şöyle buyurdu: "Sen Allah'ın birliğine ve risaletimi şehadet etmedikçe, İslam ve Müslüman çembene girmedikçe senin yemeğini yemem. Hak rahmet kapıları ve cennet kapılarının sana açılmasını istiyorum." Ukbe peygamberden bir şeyler yemesini istedi. Fakat peygamber bu isteğini tekrarladı. Ve "Sen Allah'ın birliğine şehadet etmedikçe ben yemek yemem" diye buyurdu. Ukbe kabul etti ve şöyle dedi: "Allah'ın birliğine şehadet ederim ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna da şehadet getiriyorum."
Ziyafetin bitmesi ve davetlilerin dağılmasının ardından bu haber şehirde yayıldı. Müslümanlar onun bu işini beğendiler ve müşrikler ise hoşlanmadılar ve bazıları onu tehdit etmeye bile başladı. Ukbe'nin eski dostu, müşriklerden olan ve peygambere kin besleyen Ebi bin Halef, diğerlerinden daha çok şaşırmıştı. Ebi bin Halef, Ukbe'nin yakın arkadaşlarından biri olarak kabul edilirdi. Siyahatte ve ikametinde, her alanda, her yerde ve her toplantıda birbirleriyle dolaşırlardı. Ender bir dostluk ve arkadaşlık örneği teşkil etmişlerdi. Ancak Ebi bin Halef, kötülükte ve dolandırıcılıkta usta bir isimdi.
Bin Halef, Ukbe'nin özel bir durumda olduğu için böyle bir karar verdiğini düşünüyordu. Bu nedenle er ya da geç önceki görüşüne döneceğinden emindi. Bu yüzden o anda kalkıp Ukbe'nin evine koştu. Ukbe kapıyı açınca Ebi bin Halef'in öfkesini gördü. Bin Halef selam vermeden Ukbe'ye bağırdı ve "Sen İslam'a girdin ve atalarının yolundan ayrıldın. Bana danışmadan putları bırakıp Muhammed'e yöneldin. Ancak her durumda birlikte olmamız ve birlikte kararlar almamız gerekiyordu. Bu yüzden seni affetmeyeceğim. Şimdi eski ritüele dönmezsen beni de bir daha görmeyeceksin" dedi.
Ukbe gülümsedi ve bir adım öne çıktı. Arkadaşının kolunu tuttu ve öfkesini bastırıp "Sakinleşen iyi olur" dedi. Sonra devam etti: "Sevgili dostum, Muhammed ile akrabayım. Beni iyi bilirsin. Bir misafiri bile üzmeyi sevmem. O ziyafette varlığından utandım ve kaçınılmaz olarak dinini kabul ettim ve risaletine şehadet getirdim. Dönüş yolunun açık olduğunu bil. Şimdi önceki ritüele ve dinimize geri döneceğim. Sonra onu inkar edeceğim ve kalabalığın içinde rezil rüsva edeceğim."
Ukbe, Ebi bin Halef ile olan dostluğu nedeniyle kazandığı saadeti koruyamamış ve cennete girememiştir. Yaramaz kötü bir insan olan arkadaşını sevindirmek için başı ve kıyafeti dağınık bir şekilde sokağa indi ve Kabe evinin yanına ulaştı. Peygamber Efendimiz orada namaz kılıyordu. Peygamber Efendimizin namazı bitmeden Allah Resulüne hitap ederek kaba bir şekilde hakaret etti. Peygamberin düşmanlarıyla dostluğunu ispat etmek için utanmadan Peygamber Efendimizin yüzüne tükrüğünü attı. Sonra da şehadetini geri çekti.
Birkaç gün sonra yine Mescid-i Haram'da Ebu Cehil ve birkaç kişiyle bir araya toplanmışken Resulullah'ın namaz kıldığını gördü ve secdeye uzandığına tanıklık etti. Bu arada Ebu Cehil onlara dönerek, "Hanginiz bugün Mekke'de bir yerde öldürülen devenin midesinin dışkısını getirip Muhammed'in başına döker?" dedi. Ukbe peygambere bağlılığı olmadığını arkadaşlarına kanıtlamak için bu pis görevi üstlenmiş ve hızla gidip devenin dışkısını getirip Peygamber Efendimizin başına ve iki omuzunun arasına dökmüştü. Ukbe'nin çirkin işleri arkadaşlarını onu pohpohlamaya teşvik etti. Bu kışkırtmalar ile bir gün Kureyş'in bazı ileri gelenleri İslam peygamberine saldırdılar ve bu sırada Ukbe peygamberin boynuna bir bez atıp onu sertçe çekti. Böylece Resulullah'ın hayatı tehlikeye düştü. İslam peygamberinin doğal hakkı Ukbe'yi cezalandırmaktı. Ancak ona sadece Mekke'den çıktığı zaman hakkın intikamının kılıcıyla öldürüleceksin dediler.
Allah Resulü Medine'ye hicret etti ve Bedir Savaşı patlak verdi. Ukbe ile ilgili öngörüsü ise bu savaşta gerçekleşti. Burada Furkan suresinin 27 ile 29. ayetleri nazil oldu. O gün dünyada iken haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek: "Keşke peygamberle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış. İşte şeytan insanı böyle çaresizlik içinde yapayalnız bırakır."
Bu ayetlerden ve Kur'an-ı Kerim'in diğer bazı ayetlerinden iyi bir şekilde anlaşılan şu ki, dostların ve ortakların insan mutluluğu, mutsuzluğu, saadeti ve şakaveti üzerinde büyük bir etkiye sahip olmasıdır. Çevrelerimiz sadece insanların ahlakını ve davranışlarını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda inançlarının oluşumunu etkiler. Kötü bir yoldaş, dost ve arkadaş, şeytan gibi insana onarılamaz zararlar verdikten sonra onu şaşkınlık ve sapkınlık içinde bırakır. Bu nedenle Allah'ın sevgili peygamberi bu tür bir musibetten sakınmak için dua etmeye başlar ve şöyle der: "Allah'ım, gaflet sahibinden ve kötü ortaktan sana sığınırım. Allah'ım, kötü bir çevreden sana sığınırım." Evet dostlar, kötü bir arkadaş, arkadaşlarını ve çevresini kesinlikle huysuzluk, karamsarlık, kıskançlık, dar görüşlülük, kıt görüşlülük, hırs ve benzeri kötülüklere teşvik eder. Onun saadet yoluna girmekten sakındırır, alıkoyar.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dönemin İslami toplumu durumunun büyük bir analizi olan ve en güzel kelimeler ve en derin şekilde ve en zengin içeriklerle beyan edilen Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın hutbesine işaret ediyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Zeynep-i Kübra'nın beyanatından geriye kalan ve günümüzde elimizde olan ise Zeynep-i Kübra'nın hareketinin büyüklüğünü gösteriyor. Zeynep-i Kübra'nın Kufe pazarındaki unutulmaz hutbesi sıradan bir konuşma değildir. Büyük bir şahsiyetin sıradan görüşleri değildir. En güzel kelimeler ve en derin şekilde ve en zengin içeriklerle o dönemin İslami toplumu durumunun büyük bir analizidir. Kişiliğinin gücüne bakın. Bu şahsiyet ne kadar büyüktür. 2 gün önce bir çölde onun kardeşini, onun imamını, onun liderini, bunca azizler ve gençleri ve çocukları ve bunları yok ettiler. Onlarca kadın ve çocuktan oluşan bu grubu esir almışlar. Getirmişler halkın gözü önünde. Esir olarak develer üstünde. Halkı onları seyretmeye gelmiş, bazıları zılgıt çekiyor, bazıları ağlıyor. Böyle gergin bir ortamda tıpkı büyük bir güneş gibi doğuyor. Tıpkı babası Emirül Müminin hilafet minberinde ümmetine karşı kullandığı konuşma tarzını kullandı. Aynen o şekilde konuşuyordu. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Tahran Cuma namazı hatibi İran'a karşı acımasız Amerikan yaptırımlarının kaldırılması için müzakerelerde gerekli garantilerin alınmasına vurgu yaptı. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, yeni bir uydu taşıyıcı önümüzdeki birkaç hafta içinde test edilecek, dedi. İran'ın Yunanistan Büyükelçiliği Lana Petrol Tankeri yakında İran'a hareket edeceğini belirtti. 22. Uluslararası İnşaat Sanayi Fuarı Tahran Uluslararası Fuarı'nın daimi mekanında başladı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah dün gece İran Devrim Muhafızları Kudüs gücünün Amerikan teröristlerince şehit edilen komutanı General Kasım Süleyman'ın 33 günlük savaştaki anlatılmamış rolü hakkında hatıralarını anlattı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran, Rusya ve Çin arasında Latin Amerika'da düzenlenmesi planlanan ortak tatbikatı memnuniyetle karşıladı. İranlı güreşçi Muhammed Rıza Rüstemi, İslami dayanışma oyunlarında 72 kiloda altın madalya kazandı. Rusya ve Türkiye iki ülke arasındaki borsalardan doları çıkarmak için işbirliğine başladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Yunanistan'ı Ankara muhaliflerinin sığınağı olarak nitelendirdi. Türkiye'de düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin hudut dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Avrupa Birliği'nin Filistin'deki temsilcisi Siyonist rejimi Ramallah'ın doğusundaki Ayn Samiye adlı okulu yıkma kararını yasa dışı olarak nitelendirdi. Ve Yemen halkı Cuma namazının ardından Hudeyre eyaletinin çeşitli şehirlerinde Gazze halkına destek için mitingler düzenledi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.